Ayrım 18.
Ayrıca çok daha fazla varsayımı gerektirdiği halde sayısal faydayı bertaraf edememiştir. Çünkü bir mal birleşiminin diğerine tercih edilip edilmediğini söyleyebilmesi için tüketicinin arzuların şiddeti hakkında bir fikri olması gerekir. Piyasa ekonomisinde tüketicinin egemen olduğu, her bireyin refahını toplumsal çevreden bağımsız bir davranışla kendi şartlarına göre maksimumlaştıran aşırı bireyci yaratıklar olduğunu göstermesi dışında pek işe yaramayan sırasal fayda tahlili, neoklasik okulda çeşitli gelişmelere yol açmıştır. Biri Kurnoy'u izleyerek Kassel'in gerisinde fayda analizine dayanmadan da talep fonksiyonunun inceleneceğini göstermesidir. Aynı yol istatikçi H.L. Moore tarafından izlenmiştir. Nitekim bugünkü ekonometrik talep araştırmaları fayda teorisinden tamamıyla bağımsızdır. Talep fonksiyonunu doğrudan doğruya araştırmaktadır. Tabii fayda teorisinin reddi sırasal fayda tahlili kadar sayısal fayda tahlili için de geçerlidir. Sırasal fayda kadar sayısal fayda analizine de yöneltilen en önemli eleştiri, tüketici davranışlarını doğru bir yaklaşımla açıklamadığıdır. Gerçekte tüketicilerin yaptığı seçiş, hesap sonucu olmaktan çok alışkanlık ve şartlanma ile belirlenir. Arzular tek boyutlu olmayıp birbiriyle yakından ilişkili mallar etrafında kümelenmiştir. Sürekli olarak yeni malların piyasaya geldiği, otomobil, radyo, buzdolabı ve benzeri gibi bütçede önemli yer tutan malların tüketime girdiği bir çağda, tam bölünebilirlik ve yeni mallar olmadığını varsayan kayıtsızlık tahlilinin önemli bir şey söylüyor olduğuna inanmak güçtür. Pareto optimumuna ileride belirtilenler dışında yöneltilen en önemli eleştiri, bunun tek bir toplumsal maksimum vermediğidir. Çünkü marjinal eşitliklerin gerçekleşmesi toplumsal maksimum için gerekli şart olup yeterli şart değildir. Nedeni toplumdaki her farklı gelir bölüşümü için Pareto optimumundan farklı olmasıdır. Tek bir maksimum refah noktasının tanımı, optimal gelir bölüşümü için bir kıstas bulunmasını gerektirir. Bu da sayısal faydanın arka kapıdan tekrar içeri girmesi demektir. Genel olarak fayda kavramına ve özel olarak da sırasal faydaya yapılan eleştirilere rağmen, teoride fayda fonksiyonları son gelişmelerde dahi kullanılmaya devam etmektedir. P.A. Samuelson, sayıda fayda ve iç gözleme dayanan fayda teorisini reddeder. Bunun yerine sırasal fayda ve piyasada gözlenen davranışlara dayanan açıklanmış tercihler teoremini önerir. Buna göre kişinin piyasadaki fiili seçişlerinden kayıtsızlık eğrilerine varılabilir ve hiçbir değer yargısı fayda tahliline girmez. Teoremi fayda teorisini seçme teorisine dönüştürür ve oldukça basit bir fikre dayanır. Tüketici A mal birleşimini B, C, D yerine iki nedenden ötürü satın alabilir. Ya A mal birleşimi diğerlerinden daha ucuzdur ya da tüketici A'yı diğerlerine tercih etmektedir. Eğer A mal birleşimi diğerlerinden daha ucuz değilse tüketici A'yı tercih ettiği için satın almış demektir. Öyleyse A mal birleşiminin tercih edildiğini açıklamış olur. Diğer yandan A'dan daha pahalı mal birleşimleri vardır. Tüketicinin bunları satın almıyor olması bunları tercih etmediği için değil, daha pahalı oldukları için söz konusu olabilir. A ile aynı fiyatta olan mal birleşimlerine gelince, tüketici A'yı satın almakla A'yı bunlara tercih ettiğini açıklamış olur. Bu basit ilkelere dayanarak tüketici tercihlerinin geçişli olduğu, zevklerinin satın almalarından etkilenmediği varsayımları altında tüketicinin kayıtsızlık eğrisi çıkarılır. Kayıtsızlık eğrileri bireyin piyasada gözlenen satın almalarına dayandırılır. Fakat teorem yine değer yargıları ile yüklüdür. Kişinin satın almalarında özgür olması, davranışlarının sınırlanmaması gerektiği bu teoremin gerisinde yatar. Fayda teorisinin bir uygulama alanı da sırasal ve toplumsal ifadesiyle A. Bergson'un toplumsal refah fonksiyonudur. Bu fonksiyonda bir üstün otoritenin değer yargıları gerektiren amaçlarla ilgili kararlar alacağı kabul edilir. Bu kararlar bir kere alındığında üretim kaynaklarının optimal kullanışı için gerekli değer yargıları dizgesinin elde edilmiş olacağı belirtilir. Fayda teorisinde diğer bir gelişme, rizikolu şartlarda bekleyişlere bir ihtimal 0.5 ve 0.7 gibi atfedilebildiği durumla ilgilidir. Buna göre kişinin elde etmekten emin olduğu bir alternatifin faydası sayısal olarak ölçülebilir. Bernoulli'yi izleyerek O. Morgenstern ve von Neumann'ın oyun teorisiyle getirdikleri bu yenilik, tıpkı Jevons ve Menger'de olduğu gibi faydayı doğrudan doğruya ölçülebilir bir büyüklük haline getirir, fakat bunu rizikolu durumlara inhisar ettirir. Kısacası neoklasiklerin emek değer teorisinin yerine koydukları marjinal fayda teorisiyle beraber yerleşen fayda kavramı, çeşitli eleştirilere birçok kişilerce reddedilmesine, fayda fonksiyonlarından elde edilen talep fonksiyonlarının faydaya dayandırılmayanlara oranla daha fazla bir şey söylüyor olduğunun pek de ispatlanamamasına, tutarsızlıklarına rağmen liberal öğretide en son gelişmelere kadar temel teşkil etmiştir. Bunun nedenini daha önce değindiğimiz faydanın ideolojik içeriğinde aramak gerekir. Nihayet Arrow'un Toplumsal Seçim ve Kişisel Değerler başlıklı eserinde neoklasik teorinin dayandığı iki temel varsayımın tutarsızlığını ispatlaması üzerinde kısaca durmak gerekir. Bu varsayımlardan biri tüketici egemenliği, diğeri kişiler arasında fayda karşılaştırması yapılamayacağı için gelir bölüşümünün veri kabul edilmesidir. Arrow bu iki varsayım altında demokratik oy verme yöntemlerinden hiçbirinin hükümete uygulayacağı politikada rehberlik edebilecek tutarlı almaşıklar veremeyeceğini göstermiştir. Öyleyse liberal öğretinin bu iki varsayımı geçerliyse, hükümete yol gösterecek tutarlı bir program ancak tepeden dikte edilmiş olabilir. Buna göre tüketici egemenliği ile birlikte toplumdaki refah dağılımının biçimine kayıtsızlık, özgürlük ilkesine dayanan politik demokrasinin yaşayabilirliğini ortadan kaldırır. Arrow, oy verme ile piyasa mekanizması arasında temelde bir fark olmadığını göstermiştir. Pareto optimumu ideolojisine, hem piyasada dengeye açıkça politik etkeni içererek, hem gelir bölüşümünü ihmal etmenin sonuçlarını göstererek darbe vurmuştur. 20. Neoklasik Bölüşüm Teorisi. Marx, klasik okulun tahlil araçlarındaki çelişkiden yararlanarak kapitalizmin mübadele kanunlarının emek ürününün tümünün emeğe gitmesini önlediğini, artı değeri kapitalistin ele geçirdiğini, bölüşümün bu niteliği kapitalizmin kanunlarından doğduğu için bu sistemde reformun mümkün olmadığını ileri sürmüştü. Neoklasik iktisatçılar bu iddialara karşı yine tam rekabet varsayımı altında, her üretim girdisinin ürüne yaptığı katkıya eşit getiri sağladığını ve bunun adil olduğunu, belirli varsayımlar altında toplam ürün bütün girdiler arasında paylaşıldığında geriye hiçbir artık kalmadığını, toplam ürünün tükendiğini gösteren bir bölüşüm teorisi kurdular. Klasik okulda toprak rantının, toplumun kapitalistin çıkarı aleyhine yükselen hak edilmemiş bir gelir türü olduğunu ispatlamak, neoklasik okulda yerini kapital gelirinin evrensel bir kategori ve hak edilmiş gelir olduğunu ispatlamaya bıraktı. Toprak sahipleri ekonomide artık önemsenmeyecek bir sınıf olmuştu. Rant kavramı bütün üretim girdilerini kapsayacak biçimde genişletildi. Böylece kapitalizmin adil bir iktisadi sistem olduğu ve uyumun bulunduğu imgesi teoride yaratılmış oluyordu. Bu imgenin gerekliliği ise açıktır. Toplumun hali hazırdaki düzeniyle yaşama hakkı ve yaşamaya devam ihtimali tehlikedeydi. Bölüşüm teorisi geliştirilirken üretimle değer teorisine bağlandı. Marjdaki eşitlik, değer ve bölüşüm teorisine ortak anlamı veren, bunları birleştiren temel ilke oldu. Bölüşümün tamamıyla piyasa şartlarıyla belirlendiği, kurumsal toplumsal yapıdan ve şartlardan bağımsız olduğu varsayımı sonucunda, marjinal verime göre bölüşümün evrensel olduğu yargısına varıldı. 1. Atıf veya alternatif maliyet teorisi. Menger, Wieser. Menger'in yüksek dereceli mallara, üretim malları, istekleri tatmin etme niteliği atfetmesi ve üretim girdileri değerinin malların beklenen değerinden doğduğunu söylemesi, atıf veya alternatif maliyet teorisinin başlangıcı oldu. Üretim girdileri üçlü veya dörtlü ayırıma tabi tutulmaksızın yüksek dereceli mallar sayılıyor, aralarında hiçbir fark olmadığı savunuluyordu. Girdilerin değeri marjinal verim veya ürün teorisine yakın bir muhakeme ile şöyle bulunuyordu. Üretim girdilerinden biri, diğerleri sabitken bir birim azaldığında toplam üründeki azalış bir fayda kaybı gösterir. Miktarı azalan bu malın faydası, üretim girdisinin bir biriminin değerini belirler. Bu değer aynı zamanda söz konusu girdiği diğer bir malın üretiminde kullanmanın alternatif maliyeti olarak düşünülebilir. Ölçeğe sabit getiri varsa, her girdiye marjinal katkısına eşit ödeme yapıldığında toplam ürün tükenir. Wieser, Menger'in atıf teorisinin girdilere toplam ödemeyi toplam ürünün üzerine çıkaracağını hesapladı. Bir üretim girdisinin bir birim azalışı diğerinin de verimini azaltır. Dolayısıyla toplam üründeki azalış sadece bir birim girdi azalışı değil, aynı zamanda geri kalan girdilerin veriminin azalışına bağlıdır. Girdilere ödeme üretimden bir birim çekildikleri zaman toplam üründeki azalışa göre yapılırsa, toplam ürün geri kalanların verimindeki azalış ile de azaldığı için toplam üründen daha büyük bir ürünün girdilere dağıtımı gerekir. Wieser bunu önlemek için üretim girdilerine ödemenin bir birim girdiyi ilave etmekle toplam üründe sağlanacak artışla yani marjinal verimle belirlenmesi gerektiğini düşündü. Bu halde ölçeğe sabit getiri varsa üretim girdilerine marjinal verime göre ödeme toplam ürünü tüketir. Etkin kaynak dağılımı bir üretim girdisinin bütün kullanış alanlarında getirisinin eşit olmasını gerektirir. Avusturya okulunun atıf teorisi gerçekte marjinal verim teorisiyle aynı şeyi söylüyordu. 2. Marjinal verim teorisi. Clark, Wickstead, Wicksell. A. Firmada girdi kullanımı teorisi olarak marjinal verim teorisi. Edgeworth'ın kesinlikle ifade ettiği azalan getiri ve ölçeğe getiri kanunları, bölüşüm ilkesi olarak marjinal verim teorisinin temelini teşkil etti. Buna göre tam rekabet şartlarında her firma için girdi arz eğrisinin girdinin cari piyasa fiyatında sonsuz elastik olduğu, firmaların kârı maksimumlaştırdığı, değişken faktörün fiziksel getirisinin azalan getiri kanununa tabi olduğu varsayılırsa, marjinal verim teorisi firmadaki girdi kullanım miktarını açıklar. Firmanın tam rekabet şartlarında mal sattığı varsayılırsa, girdinin marjinal fiziksel verimi çarpı mal fiyatı, firmanın girdi talep fonksiyonunu verir. Eğimi menfi olan bu talep fonksiyonu ile sonsuz elastik girdi, arz eğrisinin kesiştiği noktada, firmanın girdi kullanımı belirlenir. Yani kar maksimumlaşması, girdi fiyatı eşittir, girdinin marjinal değer verimi olduğu noktada faktör kullanışının durmasını gerektirir. Tüketicinin dengesini fayda maksimumlaşmasıyla açıklayan denge şartına benzer bir anlayışla firma maliyetleri belirli üretim seviyesinde minimumlaştırarak dengeye gelir. Bunun için de değişken faktörlerin Y marjinal veriminin faktör fiyatlarına W oranının eşitlenmesi gerekir. Y1'in marjinal verimi bölü W1 eşittir. Y2'nin marjinal verimi bölü W2. Türdeş, homojen bir üretim girdisinin piyasa talep eğrisine tekil firmaların talep eğrisinin toplamından erişilir. Sadece mal fiyatı artık bir parametre olamayacağı ve tam rekabette toplam üretim arttıkça malın fiyatı düşeceği için, üretim girdisinin piyasa talep eğrisi, tek bir firmanınkinden daha dik eğimli olur. Girdi miktarı veri iken marjinal verim teorisi, statik şartlar altında girdinin birim başına fiyatının marjinal verime göre belirleneceğini gösteriyordu. B. Makro bölüşüm teorisi olarak marjinal verim teorisi ve bölüşümün haklılığı, Clark. Clark, ekonomide statik şartlar altında marjinal verim teorisini bir makro bölüşüm teorisi olarak kullandı. Marjinal verime göre bölüşümün aynı zamanda haklı veya adil bölüşüm olduğunu teorileştirdi. Statik şartlar, eğer emek ve kapital miktarı sabit kalırsa, üretim tarzındaki ilerleme durursa, kapital temerküzü sona ererse ve tüketici zevkleri hiç değişmezse, ön söz sayfa 7, gerçekleşmiş sayılıyordu. Dolayısıyla saf rekabet şartlarında safi kârı doğuran riziko ve belirsizlik, kurduğu sistemin yapısında bulunamazdı. Girişimci ancak kendi vasıflı emek hizmeti karşılığında ücret alabiliyordu. Statik şartlar ve tam rekabet varsayımıyla safi kâr giderildikten sonra geri faiz ve ücret kalmaktaydı. Clark, bölüşümün tabii kanunları bulunduğunu, bu kanunların her üretim girdisine yarattığı ürünü verdiğini söyledi. Bu tabii kanunlar engellenmedikçe, emek payı olarak kendisinin ayrıca ürettiğini alıyor, aynı olgu kapital için geçerli oluyordu. Sayfa 21. Üretim girdileri arasındaki rekabet, birim başına girdi getirisini kendi marjinal verimine eşitliyordu. Ücret haddi emeğin, faiz de kapitalin marjinal verimine eşitti. Toplam ürün aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, emek ve kapital arasında marjinal verime ve girdiden kullanılan miktara göre bölüşülüyordu. Ricardo'nun rant teorisinin genelleştirilmesi sayesinde hangi girdinin miktarı sabitse onun ranta tekabül eden artığı aldığı söylenebilirdi. Sisteminde hem emek hem kapital sabit varsayıldığından toplam ürünün iki girdi arasında bölünüşü şöyle gösterilebilir. Aşağıdaki şeklin sağ tarafı emek veri iken kapitalin marjinal verim eğrisi SM'yi, sol tarafı da kapital veri iken emeğin marjinal verim eğrisi SP'yi gösterir. Toplam ürün OLPS veya OKMS'ye eşittir. Şeklin sağ ve sol taraflarındaki taranmış alan birbirine eşittir ve faiz gelirini gösterir. Sağ ve sol taraftaki beyaz alan da birbirine eşittir ve emeğin payıdır. Böylece Clark, statik tam rekabet şartlarında toplam ürünün emek ve kapital arasında artık bırakmaksızın bölüşüldüğünü gösterir. Bölüşümün tabii kanunları her girdiye yarattığı değere eşit pay verdiğine göre bölüşüm haklıdır, adildir. Ancak girdi birim başına marjinal verimine eşit getiri elde edemiyorsa kurumsal hırsızlıktan bahsedilebilir. Clark'ın safi kârı gidermek için yaptığı statik tam rekabet varsayımı böylece ideal bir toplum imgesi yaratmıştır. Fakat asıl ilgi çekici olan dinamik şartlarda da dinamik etkenlerin birbirini telafi edeceğini varsayarak durumun statik şartlardan farklı olmayacağına inanmasıdır. Öyle ki toplumda bölüşüm dinamik etkenlere, hatta rekabet şartlarının aksamasına rağmen her girdiye ürüne katkısına eşit pay veren tabii bir kanuna göre gerçekleşir. Bu teori piyasanın gerçekleştirdiği girdi fiyatlamasının bir artık bırakmadığını gösteren ahlaki ve siyasi savunmasından başka bir şey değildir. Neoklasik iktisadın firma düzeyinde geliştirdiği kavramların Clark tarafından makroekonomiye uygulanması, Samuelson ve Solow tarafından günümüzde sürdürülürken, iktisatta yeni bir tartışmaya da kaynaklık edecektir. C. Firmada ve toplumda toplam ürünün tükenmesi veya toplama meselesi. Wickstead, Wicksell. Wickstead ve Wicksell, toplam ürünün belirli varsayımlar altında firma ve sanayi düzeyinde tükendiğini matematiksel dilde ifade ederek, hiçbir artığın kalmadığını gösterdiler. Euler teoremi diye anılan bu teoreme göre, üretim fonksiyonu doğrusal homojense, yani üretimde sabit getiri söz konusu ise, tam rekabet şartlarında her girdiği marjinal verimine eşit ödeme yapıldığında toplam ürün tükenir. Hiçbir artık kalmadığını gösteren bu teorem, gerçekten toplumsal savunmanın en bilimsel görünüşlü olanıdır. Eğer toplam ürün P, kullanılan emek sayısı A ve toprak birimleri miktarı B'nin fonksiyonu sayılırsa, A ve B sürekli bölünebilir varsayılmaktadır. Bunların marjinal verimi P'nin A ve B'ye nazaran kısmi türevi ile ifade edilebilir. Bunun genel entegrali de P eşittir A nokta F parantez B bölü A parantezdir. P, A ve B'nin doğrusal homojen fonksiyonu ise bu şartı yerine getirecek sonsuz sayıdaki fonksiyonlardan biri. P eşittir A üssü alfa B üssü betadır. Bu halde üretimin büyük çapta veya küçük çapta yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Ölçeğe getiri sabittir. Wicksell yukarıdaki açıklamada kârı göz önünde tutmazken, işçilerin aynı zamanda girişimci olduklarını varsayar. Wicksell bu halde herkes girişimci olmak isteyeceği için firmaların parçalanacağını belirtir. Dolayısıyla ne artan ne azalan getiri şartlarında denge kurulabilir, tam rekabet şartlarında uzun dönem dengesi sabit getiri gerektirir. Wicksell'in bir toplumsal savunma aracı haline getirilen Euler teoremine katkısı şu olmuştur. Firmalarda tam rekabet uzun dönem denge noktasında ortalama maliyet eşittir marjinal maliyettir. Yani bu noktada sabit getiri geçerlidir ve girişimci kârı sıfırdır. Ölçeğe getiri kanunlarından bağımsız olarak böylece uzun dönem dengesinde kâr veya toplumsal artık mevcut değildir. Toplam ürün tükenir. Wicksell'in işaret ettiği P eşittir A üssü alfa B üssü beta fonksiyonu daha sonra P.H. Douglas ve C.E. Cobb tarafından ABD, Avustralya ve Güney Afrika verilerine uygulanarak marjinal verime göre bölüşüm teorisinin istatistiki kanıtlanması aranmıştır. Vardıkları sonuç makro düzeyde yalnız emek ve kapital olarak iki toplumsal kategori kabul edilirse, emeğin fiili gelir payı ile marjinal verim teorisine göre elde etmesi beklenen gelir payının tam uyuşmasıdır. Yani makro bölüşüm teorisi olarak marjinal verim teorisi doğrudur. 3. Girdi arz ve talebine göre belirlenen girdi fiyatları ve bölüşüm. A. Marshall. Makro bölüşüm teorisi olarak yukarıda açıklanan marjinal verim teorisine yöneltilen ileride değineceğimiz pek çok eleştiriden biri, bu teorinin girdi arzını belirli ve sabit kabul etmesi, girdi fiyatlarının belirlenmesinde girdi arz fonksiyonlarının etkisini ihmal etmesidir.